Ayrım 13.
Bir yılbaşı anısı. Demek bu benim 49. yılbaşım. Bunların içinde bende etkisi olan ikisi, üçü, hele bir yılbaşı yaşadım, onu hiç unutamıyorum. Yıl ya 47 ya 48. Üsküdar Paşa Kapısı cezaevinde siyasi koğuşta 7 kişiyiz. Kasımpatı saçlı kızdı bekler dururum. Hiç gelmedi. Yılın son günü bir ziyaretçim onun haberini getirdi. En yakın arkadaşlarımdan bir şairin kolundaymış. Hapiste şairleşiyor insan. Tahliyeyi o yılın son günü yazmıştım. Kısmet olur şu hapisten çıkarsam, deniz derya yol görünür gözüme. Bekar odam dardır ama bir varsam, mezar olsa bol görünür gözüme. Yıllar yattım ne sevgili izledim, ne vefasız yar yolunu gözledim. Yalnız, yalnız yeşil rengi özledim. Taze yaprak süreceğim yüzüme. Mahpus kişi kendi bakar falları. Garip olur yoksun yoksun halları. Bir kurtulsam kuru ağaç dalları, sarılacak kol görünür gözüme. Özgür olan bilmez geçer denizden. Deniz nedir, mavi nedir sor bizden. Bir kurtulsam kör olası hapisten, su olurum inan olsun sözüme. Soframızı hazırlıyorduk el birliğiyle. Arkadaşlardan biri dedi ki, Mussolini tam adam olmanın 6 koşulu vardır dermiş. Yüksek öğrenim, aşk çekmek, baba olmak, askerlik etmek, yoksul ve işsiz sürünmek, hapis yatmak. Bu ölçüye göre 7'sinde de adamlık tamdı. Yılbaşı gecelerinde cezaevlerinde üzgün durmak kendiliğinden yasaklanmış gibidir. İyi eğleniyor, gülüyorduk. Ziyaretçimin getirdiği 8 paket kulüp cigarasından bir paketi açtım. İçinden birinci cigara çıktı. Şansa bakın ya, içine yanlışlıkla birinci konulan paketlerde beni buldu. 8 pakette öyle. Artık bu yanlışlık filan değil, düpedüz hile. Arkadaşlarım budalalığıma gülmekten gözlerinden yaş geldi. Ustalıkla açtıkları kulüp paketlerinin içine birinci sigara koyup yine belli olmaz biçimde paketleri kapamışlar. Oyunu öğrenince, anlamadım mı sandınız dedim. Anladım ama gülesiniz diye anlamazlığa vurdum. Gül babam gül. Gece yarısından sonra arkadaşlardan biri bir öneride bulundu. Gelecek yılbaşı hepimiz Nusuvaz'da buluşalım. Yılbaşını yine birlikte geçirelim. İstanbul'dan uzak yerde olup da Nusuvaz'a gelmeyenler oraya telgraf çeksin. Kabul ettik. Ertesi yılbaşına 7'miz de dışarıda olacaktık. O yılbaşı gecesinden 2-3 ay sonra ben tahliye olundum. Durumumu hiç mi hiç düzeltemedim. Ev bark, çoluk çocuk dağılmış, kendim işsiz güçsüz yapayalnızım. Yılın son günü beni bir düşüncedir aldı. Akşama Nisavuz'da buluşacağız arkadaşlarla ama bende para yok. Yazın çok ucuza aldığım keten beyaz ceketin dirsekleri delinmiş de Alaaddin'in verdiği eski pardesini üstüme giyiyorum. Ayakkabılarımın burnu havlamak için açılmış köpek ağzı gibi. Suadiye'de oturan bir arkadaşımdan küçük bir alacağım vardı. Onu istemek için Suadiye'ye gittim. Onlar da evlerinde yılbaşı hazırlığı yapıyorlarmış. İlle yılbaşını onlarla birlikte geçirmek için üstelediler. Pardesini çıkar Allah aşkına, gel otur. Pardesimi çıkarırsam kış günü giydiğim hem de dirsekleri delik beyaz ceketi görecekler. Gece de onlarla kalamam. Nisuvaz'a gideceğim. Bu kadar yakınlık görünce alacağımı da isteyemedim. Zaten küçük bir şeydi. Suadiye'den dönüp köprüye geldiğim zaman cebimde ancak 1 lira kadar bozuk para kalmıştı. Karnım da çok aç. Sabahtan beri bir şey yememişim. Borç para almak için Aksaray'da oturan bir arkadaşıma gittim. Evde bulamadım. Şişli'de oturan bir başka arkadaşıma gittim. Onlar da yakınlık göstererek bizimle kal yılbaşında diye öyle üstelediler ki borç istemeye geldiğimi söyleyemedim. Ne kadar arkadaşım varsa kafamdan geçirip hepsine uğradım. Kimisini yerinde bulamadım, kimisi de yılbaşını bizimle geçir dedi. Yani hiçbirinden parayı isteyemedim. Kış akşamı hava erken karardı. Sulu bir kar yağıyor. Üşüyorum, ayaklarım su içinde. Cebimde kalan son paramla otobüse binip Büyükdere'de oturan bir arkadaşıma gittim. Ondan borç isteyeceğim. Evindeydi ama içeri girdiğime bin pişman oldum. Ayağımı yere bastıkça delik kundura ile çorap arasındaki sular fış diye bir ses çıkarıyor, bastığım yerde kunduramın ıslak çamurlu izi kalıyordu. Pardesini çıkarsana. Kalsın, zaten gideceğim. Dünyada olmaz, bırakmayız. İyi ki geldin. Biz de seni arıyorduk. Yılbaşını birlikte geçiririz. Böyle durumlarda insan bana 10 lira, olmazsa 5 lira borç ver diyemiyor. Başka yere çağrılayım diye çıktım oradan. Büyükdere'de 10 parasız ve aç kala kaldım. Kar da arttı iyice. Artık soğuktan mı, açlıktan mı, yoksa yalnızlıktan mı nedir? Büsbütün üşümeye başladım. Dişlerim birbirine çarpıyor. Bir şey değil, arkadaşlar Nüsuvaz'a çoktan gelmişlerdir. Benim sözümde durup oraya gitmediğimi görünce vay kalleş demişlerdir. Hayır, ben kendime böyle dedirtmem. Tabana kuvvet, yürü oğlum. Büyükdere neresi, Beyoğlu neresi? Yolda kendi kendime şöyle düşünüyorum. Yabancı değiller ya arkadaşlarım. Anlatırım halimi. İşsizim, parasızım derim. Elbet onlarda para vardır. Neden geciktiğimi de anlatırım. Ben anlattıkça onlar gülerler. Şu halime bak, gülünmeyecek gibi değil. Biri beni çamaşır gibi burup düküp sıksa üstümden 3 kova su akar, geriye de pek bir şey kalmaz. Anlatırım, güleriz tıpkı geçen yıl başındaki gibi. Gece yarısına doğru Nüsuvaz'dan içeri girdim. Önce size kısaca Nüsuvaz'ı anlatayım. Şimdi orası bir bankadır. Nüsuvaz'ın önüne büyük camın arkasında emekli generaller, modası geçmiş kılıklı adamlar, meşrutiyetten arta kalmış kişiler kalıp gibi otururlar. Donuk bakışlarla önlerinde caddede akan kalabalığı seyrederler. O kalabalık da onları seyreder. Hepsinin de içlerinden kazık geçirilmiş gibi bir halleri vardır. Pek seyrek dudakları kıpırdayınca birbirleriyle konuşuyorlar demektir. 3 sıra masa dolduran bu vitrinliklerin arkasındaki masalarda sanatçılar oturur. O zamanın en ünlü ressamları, yazarları, gazetecileri, profesörleri, kadınlı erkekli bir grup bağıra bağıra tartışırlar. Arada bir de kavga ederler. Daha arkadaki masalarda müşteri bekleyen kiralık kızlarla kadın satıcıları otururlardı. Nüsuvaz'ın ortasında oturan aydınlarla gerisinde oturan kiralık kızlar birbirlerini çok iyi tanırlardı. Çoğu hacı ağa olan hovardalar gelip burada satıcılarla pazarlık eder, kızı alır götürürdü. Kızların çoğu en çok yarım saat sonra dönerdi. Üstümden sular sızarak Nüsuvaz'a gittim. Bakındım. Sözleşmiş olduğumuz arkadaşlardan hiçbiri yok. Nüsuvaz'ın sahibi Niko çoktan öldü. Tanırdı onları da. Ona sordum, gelmediler dedi. Yılbaşı olduğundan pastanenin önü ve ortası boştu. Yalnız arkada kızlarla bir iki kadın tellalı vardı. Tanıdık kızların hepsini. Pastanenin iş görenleri beyaz Rus kadınlardı. Oturduğum masaya bu beyaz Rus kadınlardan biri geldi. Buyurun. Cebimde para yok ki bir şey isteyeyim. Ne olursa olsun. Bir çay madam dedim. İçimden daha erken arkadaşlar neredeyse gelirler diyorum. Çay parasını da onlar öder. Adını şimdi unuttuğum zayıf, uzun boylu, elmacık kemikleri çıkık bir kız vardı. Akıllıca bir kız. Profesör Mustafa Şekip Tunç bu kızla konuşmaktan pek hoşlanır. Genç olsaydım bu kızla evlenirdim derdi. İşte o kız gülümseyerek, ne o dedi. Yılbaşı gecesi yalnızsın. Arkadaşlardan senden başka yok kimse burada. Bekliyorum dedim. Burada buluşacağız arkadaşlarla da sonra bir yere gideceğiz. Ne yapalım dedi. Bizim buradan başka gidecek yerimiz yok işte. Az sonra içeri giren iki hovardadan biriyle pazarlığı kendisi yaptı. Birlikte çıktılar. Kız yarım saat sonra döndüğünde gelmedi mi daha arkadaşların dedi. Daha erken gelirler. Oysa saat 1'i geçiyor. O zamanlar Nüsuvaz sabaha kadar açıktı. Açlıktan da ölüyorum hani. Hanımefendi kılıklı bir kız satıcısı kadın vardı. Bir oğlunu tıp fakültesinde, bir oğlunu da lisede okutuyor derlerdi. O kadının aracılığıyla kızı bir başka müşteri götürdü. Saat 2'de kız yine dönüp geldi. Hala gelmediler mi? Gelirler neredeyse, geç saat için sözleşmiştik. Üstümden çıkarmadığım ıslak pardesü yavaş yavaş kuruyordu. Ama içteki ceket, gömlek, pantolon ıslaktı. Saat 5:30 oldu. Kız o zamana kadar birkaç kere daha müşteriler bulup gitti geldi. Artık arkadaşlarımın geleceğinden umudumu kesmiştim. Ama içtiğim çayın parasını ödeyemeyeceğim için Nüsuvaz'dan çıkıp gidemiyordum. Kız son gelişinde, ''Galiba gelmeyecekler seninkiler.'' dedi. Çok ağrıma gitti bu söz. Yok canım, gelirler dedim. Sokağa vuran sabahın mavimsi ışığı geniş camdan geçip duvarları boyuyordu. Masana geleyim mi? Gelse bir şey ısmarlamak gerekli. İş yok mu artık dedim. Boş ver. O sıra hanımefendi kılıklı kadının yanına getirdiği erkeği yoruldum diye reddettiğini duydum. Yanıma geldi, oturdu. Öyle de acıktım ki dedi. Yusufaz'ın arkasındaki mutfakta alaminit yemekler yapılırdı. Omlet yer misin diye sordu. Mersi, karnım tok. Akşamdan beri acıkmışsın Rayol, yiyelim işte beraber. Sesimi çıkarmadım. Yani ben bir şey ısmarlayamaz mıyım kimseye dedi. Ismarlarsın tabii. Borç denilen yemekten yedik, omlet yedik, üstüne de birer kakao içtik. Onun ben yiyeyim diye zorla yediğini çok iyi biliyordum. Bu kızlar Nisüvaz'da peşin para ödemezler, hesaplarına yazılırdı. Ama o parayı hemen ödemek istedi. Daha önce içtiğim çayın da parasını verdi. Sabah olmuştu. Nisüvaz'da ikimiz kalmıştık. Birlikte çıktık. Onu Galatasaray'da Çiçekçi Sokağı'ndaki bir odasında kaldığı evin önüne bıraktım. Aradan çok yıllar geçti. Hiç unutmadığım işte o yılbaşı gecesidir. Beni bekletip gelemeyen arkadaşlarımı sonraları çok gördüm. Hala da görüyorum. Hiçbirine neden o gece gelmediniz demedim. Onlar da o konuda bir şey söylemediler. Bir maaşla. Ayın biri oldu. İlk maaşımı alıyordum. Muhasebeci parayı verirken 30 liranız var mı demişti. Az kaldı gülecektim. Benden 30 lirayı alacak, 3 tane 100 liralık verecekti. Başım deftere eğilmiş bordroyu imzalarken yok efendim dedim. 2 tane 100 liralık, 1 tane 50 liralık, 2 de 10'luk verdi. Saat tam 5'te daireden çıktım. Ben lisedeyken bir dişçi yanında kalfalık yapan bir arkadaşım vardı. Bir gün bana paranın hepsini bir cebine koyma, ceplerine dağıt. Çalınır, düşer, kaybolur, sonra parasız kalırsın demişti. Bütün 2 tane yüzlük ceketimin sağ iç cebinde, 50'lik sol cebimde, 2 tane 10'luk da pantolon cebimde. Ayrıca bozuk paralarım da var. Arada bir paralarımı yokluyorum. Mendilimi çıkarırken ya düşse diye geçti içimden. Düşüverse mendili paranın olmadığı cebime koydum. Sağda bir apartman var. Kapısında kiralık daire yazıyor. İçeri girdim. Apartmanın geniş bir girişi var. Sağ duvara Kız Kulesi'nin resmini yapmışlar. Soldaki duvarda mermer parmaklıklı bir terastan görünen bir bahçe resmi yapılmış. Kapıcı katının ziline bastım. Yerden bir iki karış yukarıda bir pencere açıldı. Bastığım yerin altından bakan kapıcıya, "Kiralık daireyi görmek istiyorum." dedim. Kapıcı merdiveni çıktı, yanıma geldi. "Buyurun." dedi. İkinci katın kapısını açtı. 3 oda, 1 hol, banyo, mutfak. Kiralık daireyi görmek istiyorum dedim. 500 lira. Güzel. Kapıcı, efendim dedi. Ben bir daha, güzel dedim. Sokağa çıktım. Elimle ceplerimdeki parayı dışarıdan yokladım. Cadde kalabalıktı. Her zaman vitrinine bakarak önünden geçtiğim lokantaya gelince durdum. Bu lokantayı seviyorum. Öbür lokantalar gibi camının arkasında yemekler, tatlılar doldurmuyor. Bir kadife örtü, üstünde de gümüş bir kap, renkli bir şeyler, çiçek gibi, o kadar. İçeri girdim. Bu lokantaya ilk girişim. Yemek zamanı değildi, masalar boştu. Garson, buyurun dedi. Chateaubriand dedim. Ben Chateaubriand'ı bir Fransız yazarı diye bilirdim. Bir de bu atla yemek olduğunu 3 gün önce bir arkadaşımdan duymuştum. Bir İngiliz soylusu bizim lüks otellerden birine gelmiş. Maître d'hôtel'e. Spesiyal ne yemeğiniz var demiş. İngiliz'de Chateaubriand denilen yemek her neyse onu getirmişler. İngiliz 20 yıl önce Paris'te lüks bir otelde Chateaubriand yemiş. O Chateaubriand'ı Jean adında bir Fransız aşçısı yapmışmış. Ama ne usta aşçıymış ki. İngiliz 20 yıl sonra İstanbul'da Chateaubriand'dan bir lokma alınca bu kadar güzel Chateaubriand'ı ancak Monsieur Jean yapabilir demiş. İngiliz'e yes sir demişler. Monsieur Jean yaptı, şimdi burada çalışıyor. Lokantada bana buyurun diyen garsona Chateaubriand dedim. Garson şaşırdı. Lokantanın sahibi koştu. Ona da aşçınız yapabilir mi diye sordum. Tabii yapar dedi. Akşama yapar. Kaça? Bu soruma büsbütün şaşırdılar. Belki beni belediye müfettişi sandılar. Duvardaki listeye baktım. Etler 5 lira, sebzeler 3 lira, çorba 150 kuruş. Onlar bana şaşkın şaşkın bakarken şöyle bir ayaküstü hesapladım. Bu lokantada 15 liraya karnımı doyurabilirdim. Adam kolay beyefendi dedi. Ben de ona güzel dedim. Lokantadan çıktım. 50 adım gittim gitmedim Raci'yi gördüm. Evlendim dedi. Ne zaman dedim. Geçen hafta düğünümüz oldu. Çok paradan çıktım. Çok mu? Ne kadar? Yalnız düğün için 5000 lira gitti. Akşam 9'dan sabaha kadar. Güzel dedim. Yürüdüm. Dönüp Raci'ye bakmadım. O da şaşırmıştır. Arkamdan baka kalmıştır. Ceplerimdeki paraları yokladım. Hepsi yerinde. 270 liram var. Ayrıca da bozuk paralarım. Uyur gezer gibiyim. O büyük hana ne zaman nasıl girdiğimi bilmiyorum. Handaki odalardan birinin kapısı önündeydim. Pirinç levhadaki siyah yazıdan burasının bir terzi atölyesi olduğunu anladım. İçeri girdim ve elbise yaptırmak istiyorum dedim. Terzi kumaş toplarını önüme koydu. 3 kumaş beğendim. Kaça bunlardan bir takım elbise dedim. Birinden 400, birinden 450, birinden 480 liraymış. Güzel dedim. Koridora çıktım. Yandaki kapının üstünde bir asabiyeci hekimin tabelası vardı. Kapıyı ittim. Beyaz elbiseli bir kadın. Randevunuz var mıydı dedi. Ben de ona. Doktorun vizitesi kaça dedim. 30 lira dedi. Güzel dedim. Çıktım oradan. Dışarıda cebimdeki paraları bir daha yokladım. Sokağa çıktım. Lambalar yanmıştı. Serin havada yürüdüm. O büyük otelin önüne gelmiştim. Döner kapıdan girdim. Bu otele ilk girişim. Otelin ılık havası hoşuma gitti. Halılara ayakkabılarım gömülüyor. Kocaman bir yer. Elbisesinden otelde çalışanlardan biri olduğu belli olan kıza, "Kim karışıyor bu otele?" dedim. "Burada kalmak için." Kız beni bir adama götürdü. 3 yer varmış. 50, 80, 110 lira. Güzel dedim. Döndüm, kapıdan çıktım. Önümde bir kadın yürüyordu. Kadının yanına gidip yüzüne baktım. Ne güzel kadın. Ama çok güzel. Belki yabancıdır. Belki de artist. Vücudu hele. Manken de olabilir. Kadının önüne geçtim. Sonra geride kaldım. Elimle ceplerimdeki paraları yokladım. 270 liram var. Bozukluk da var. Apartmanın kirası 500 lira. Kadın önümde gidiyor. Gördüğüm kadın bacaklarının en güzeli. Ayda 500 lira. Benim 270 liram var. Ne demek? Günde 16 lira 60 kuruş. Güzel. Kadının iskarpini bilekten bağlı. Topukları da incecik. 270 liram var. Ben o apartmanı 16 gün 2 saat için kiralayabilirim. Benim paramla 16 gün 2 saat kalabilirim o apartmanda. Güzel. Kadın caddeye çıktı. Yanına yaklaştım. Sağ yandan baktım. Bittim kadına. Chateaubriand sorduğum lokantada 15 liraya karnımı doyursam öğle akşam 30 lira. Kadının şemsiyesi var. Eldivenleri sarı, saçları da sarı. Demek ben o lokantada 9 gün yemek yiyebilirim. 270 liram var, bozukluk da. Kadın bir sokağa saptı, soldan yanaştım ona. Burnu havaya kalkık, küçük de. O önden gidiyor, ara sıra ben öne geçiyorum. Düğün yapmış ya Raci, 5000 lira vermiş. Kadının beli ne kadar ince. Akşam 9'dan sabaha kadar 5000 lira. Hepsi demek 10 saat. Ben düğün yapsam 270 liram var benim. Kadın yokuşa vurdu. Kalçaları. Yağmur çiseliyor. Kadın şemsiyesini açtı. Tekrar caddeye çıktık. 5000 liraya 9 saat düğün yapılırsa 270 liraya efendim demek düğünün saati 555 lira 60 kuruşa geliyor. Öyleyse ben 35 dakika düğün yapabilirim. Güzel. 270 liram var. Kadın geriye döndü. Duraladı. Sonra yürüdü. Parka girdi. Terzi 400 liraya elbise dikiyor. Ucuz 400 lira. Çok güzel kadın. Belki de bir memurdur. Ama artist olmalı. Ben o elbisenin hepsini yaptıramam. Tam takım olmaz ama yarısından çoğunu yaptırırım. Biraz eksik kalır. Ceketin kolları, belki de sırtı olmaz. 270 lira. Kadın merdivenlerden tekrar tramvay yoluna çıktı. Üf, ne kadın. Göğsü çok güzel göğsü var. Soldaki yokuşa saptı. Bu yokuş karanlık, durdu. İskarpin ayağını sıkmış olacak. Asabiye doktorunun vizitesi 30 lira. Kadın geri döndü. Belki bir şey unutmuştur. Alandaki heykele yöneldi. Ben de o asabiye mütehassısına tam 9 kere muayene olabilirim. Güzel. 270 lira yerine 255 liram olsa 8,5 kere muayene olabilirim. Muayenenin biri yarıda kalacaktı. Son muayene. Kadın sağdaki sokağa girdi. Şimdi şu kadın... Hiç. Ne büyük otel. Kadın arkasını döndü. Otelin bir gecesi 50 lira. Tas tamam 5 gece kalabilirim. Bir de 20 liram artıyor. 5 geceden birazcık çok. O çok olanı garsona veririm. Benim yerime garson yatsın. 5 gece, bir de 10 saat. 270 liram var. Bozukluk da. Kadın durdu, geriye döndü. Yürümüyor. Öylece durdu. Ben de durdum. Kadın bana doğru yürüyor. Geldi karşımda durdu. Bana bakıyor kadın. Ayol bir şey söylesene dedi. Ne diyeyim bilmem ki. Sustum tabii. Sen dilini mi yuttun? Bir elbiseden biraz eksik olur. 8,5 muayene olurum. Kadın bir şey söylesene be diye bağırdı. Elimle cebimdeki paraları yokladım. 5 gece kalabilirim otelde. 5 gece ve birkaç saat. Kadın sağır mı bu herif diye söylendi. Yağmur hızlandı. Sokak lambasında yağmurun ipikleri daha çok belli oluyor. Köşeden bir köpek çıktı. Tin tin tin geldi, yanımızda durdu. 3 kişi olduk. Kadın deli mi yoksa diye söylendi. Köpek kuyruğunu sallamaya başladı. Ben de 35 dakikalık bir düğün yapabilirim. Ya da düğün yapmam da 9 gün öğlen akşam yemek yerim. Apartman katını kiralarım 16 gün için. Canım ne isterse. Kadın, peki ne diye 2 saattir beni takip ediyorsun dedi. Yağmur hızlandı. Elimle dışarıdan ceplerimi yokladım. Kadın, tuh diye suratıma tükürdü. Döndü gitti. Köpek de biraz kadının arkasından gitti. Sonra elektrik direğinin dibinde durdu. Arka ayağının birini kaldırdı. Elimle ceplerimi dışarıdan yokladım. Bu hikaye Havadan Sudan adlı kitaptan alınmıştır. Kitabın sonu. 29 Mart 2004. Sayfa 198.